Ayrım 18. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 296. Mahkeme huzurunda bu tertibin şifrelerini şöyle özetledim. Ergenekon tertibinin şifreleri. 1. Polis çekimde kulağına söylenen Ergenekon adını açıkça belirtiyor. Bu tertibin ilk hedefi Türk tarihidir, Türk kimliğidir, Ergenekon'dur. Bulunması, imhası, varlıkları onlarca kuvvetli şüpheyle malul olan bombalar sadece bu filmin başlaması için bir araçtı. Ergenekon soruşturması tertibi daha ben gözaltına alınmadan önce başlamıştı. Bunu bir tek siz, yani yargılayanlar ve biz, yani yargılananlar bilmiyordu. Bir tek bizler bilmiyorduk. Bizim dışımızda herkes biliyordu. Polise bu bilgi savcılık açıklamasından tam 7 ay önce verilmişti. Hiçbir şey bir ihbara ve tesadüflere bağlı değildi. Her şey filmin bir parçasıydı ve ne yazık ki sizler ve bizler de öyleyiz. 2. Bu tertibin ikinci hedefi Genelkurmay ve Türk ordusudur. Genelkurmay kurum olarak en ağır küfürlerle hedef alınıyor. Bu işin altında Genelkurmay var deniyor. Suçlu çoktan saptanmış. Daha ortada hiçbir şey yokken her şeyin Genelkurmay Başkanlığına ve Türk ordusuna şartlandırılmış bir şekilde bağlanması bunun kanıtıdır. Bu öyle bir şartlanma ki en galiz küfürlerle ve nefretle ifade ediliyor. Sorarım sizlere, Genelkurmay Başkanlığına o nokta nokta çocuğu diyebilen bir Türk polisi olabilir mi? Hem de 10-15 emniyet görevlisinin ortasında. 3. Bu tertibin üçüncü hedefi Türk yargısıdır. Daha ortada hiçbir şey yokken kendisine soruşturmanın nasıl olacağını soran bir polise veya oradaki bir görevliye verilen cevap şöyledir. Soruşturma Ergenekon olsun da S. nokta nokta Rim hakimi de savcıyı da kahkahalar. Türkçe'de bu iki kelimeyle kurulan şartlı bir cümlenin bir tek anlamı vardır. Ben bu işi zorla yaptırırım. Ne hakim ne savcı tanırım. Hiçbiri bunu engelleyemez. Adını Ergenekon da koydururum, soruşturma da açtırırım, dava da açtırırım, hüküm de verdiririm. Hepsi buna uymak zorundadır. Nitekim soruşturma açılmış, adı tıpkı o sinkaf ederim diyen polisin dediği gibi Ergenekon olmuş, dava başlamış, insanlar yıllardır tutuklu. Bir film çevrilmektedir, göz göre göre. 4. Bu tertibin diğer hedefi ise Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu CD'de Genelkurmay Başkanlığı var, Türk ordusu var, Türk yargısı var, Türk tarihi var, bir tek Atatürk yok. Onu da Osman Yıldırım tamamlıyor. Yıkacağım o İngiliz piçinin kurduğu cumhuriyeti diyor. Bunu diyen de bu davanın muteber tanığıdır. Bu tertibin hedefi sadece buradaki sanıklar değildir. Cumhuriyetimizdir, ordumuzdur, yargımızdır. Savcılık makamı ortaya konulan bu gerçeklerden sonra kendini savunmak zorunda hissetmiş olacak ki bir açıklama yaptı ve bu kayıtta yer alan Ergenekon kelimesini galis küfürleri duyamadıklarını beyan etti. Zaten söyleyecekleri başka bir şey de yoktu. O küfürleri duyanın yapacağı şey ya gereğini yapmaktır ya da ben duymadım demektir. Bu kadar hukuk ve insanlık ayıbının işlendiği iddianamelerin altına imza atan savcılardan başka türlü bir davranış beklemek zaten hata olurdu. Duyamayanların da emin olması için CD aynı gün alınan bir kararla Adli Tıp Kurumu'na incelenmeye gönderildi. Bir ay sonra yanlış ambalajlandığı gerekçesiyle geri geldi. Sonra istedikleri gibi ambalajlanıp tekrar Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 3 ay sonra yeterli teknik imkan ve personel olmadığı gerekçesiyle geri geldi. Oysa bu ilk gönderildiğinde de söylenebilirdi. Sonra mahkeme tarafından TÜBİTAK'a gönderildi. Bugün 14 Aralık ve tam 7 aydır CD ortalıkta yok. Eğer CERN Bilim Araştırmaları Merkezi'ne veya NASA'ya gitmesi lazım derlerse hiç şaşırmayacağım. Azıcık duyarlı olanlar söylenenleri zaten duymuştu. Aslında onlara gereken cevabı mahkeme başkanı 91. celsede, yani ikinci kez dinletseniz, beşinci kez dinletseniz duymayan insana onu duyuramazsınız diyerek vermişti. Ne demişler? Anlayana sivrisinek saz. Savcılık makamı adına 22.05.2009 günü Mehmet Ali Pekgüzel'in yaptığı açıklamaya benim verdiğim cevap şöyle bitiyordu. Şimdi savcılık makamından olmayan belgeleri varmış gibi gösteren, savcı ve hakim hakkında ne yapacaklarını, hangi talepte bulunacaklarını merakla bekliyorum. Bu, onların beyan ettikleri tarafsızlık ve adil olma ilkelerine bağlılıklarını göstermesi açısından önlerinde duran bir sınavdır. Bu dava boyunca bu konuda hiçbir sınavı veremeyen savcılık makamı, kendini müdafaa telaşıyla tehdit dolu açıklamalar yapmak yerine, sahte iddiaların ve itiraf edilen sahte mahkeme kararlarının hesabını sormalıdır. Savcılık makamı çok iyi bilmelidir ki, hukukun hem de hukukçular eliyle istismar edilmesi devlete vurulabilecek en büyük darbedir. Cumhuriyet savcısı sıfatı taşıyan makamların öncelikli görevi hukuku istismarcılardan ve sahte belgelerden korumaktır. Sanık sıfatıyla yargılanan Oktay Yıldırım, savcılık makamının tüm iddialarına belgeleriyle cevap vermiştir. İddia makamı sıfatıyla itham edilen savcılıksa, Oktay Yıldırım'ın ortaya koyduğu hiçbir belgeye ve sorduğu hiçbir soruya cevap veremediği gibi yaptığı açıklamalarıyla kendini savunmaya çalışmakta, hatta tehdit etmektedir. Sayın Oktay Yıldırım bilmektedir ki cevaplanamayan tüm soruları Yüce Türk Adaleti ve Türk Tarihi cevaplayacaktır. Cumhuriyetle ve onun değerleriyle ve onun ordusuyla ve onun yargısıyla bu değerleri kabullenemeyenler arasında Cumhuriyet tarihinin en büyük hesaplaşması haline gelen bu davada her Türk vatandaşının, Cumhuriyet'in, Cumhuriyet kazanımlarının, Türk hukuk sisteminin, Türk ordusunun ve vicdanın tarafında yer alacağına olan inancım tamdır. Suçlandığım diğer faaliyetlerse Kaymakam Kemal Bey'i anmak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlamak, Gaziler Günü yürüyüşüne katılmak, Şemdinli iddianamesini protesto etmek. Bunlar suçsa eğer ben bu suçları işlediğim için gurur duyuyorum. Çocuklarımı bu suçları işlemeleri için yetiştireceğim. Buradan çıkınca bütün inancım ve azmimle bu suçları işlemeye devam edeceğim. Bununla da yetinmeyecek, tanıdığım her namuslu Türk vatandaşını da bu suçları işlemesi için teşvik edeceğim. Bu suçları ancak namuslu insanlar işleyebilir çünkü. Bu suçlarla ilgili açıklamalarımı ekler bölümünde savunma metnim içerisinde bulacaksınız. Ben hiçbir zaman başımı önüme eğecek bir şey yapmadığım gibi bir askerin başını önüne eğmesine de izin vermedim. Ben 90'lı yılları ülkemin Güneydoğu Anadolu bölgesinde neredeyse adım basmadık yer bırakmayarak geçirdim. Kızım büyürken dağda veya hastane odalarındaydım. Şimdi oğlum büyüyor ve ben bir hapishanedeyim. Bugünler Cumhuriyet tarihinin belki de en karanlık sayfalarının yazıldığı günler ve benim evlatlarımı ihmal ediyor olmam da en azından tarihin haklı bulacağı sebeplerim var. Umarım bu kitabı okuyan sizler de bu günleri çocuklarınıza anlatmak üzere hafızalarınıza kazıyorsunuzdur. Çünkü bizlere hesap soracaklar. Bu memleket bu hale getirilirken sen ne yapıyordun baba diyecekler. Sizlere görev yaptığım sırada başımdan geçen ve 2006 yılı Ağustos ayında söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil başlıklı yazımdan bir bölüm aktarmak istiyorum. Bundan 2 yıl kadar önceydi ve ben henüz emekli olmamıştım. Tedavim bittikten sonra birliğimde göreve başlamıştım. Levazım saymanlığına ait malzemelikten erat istihkaklarını almaya gitmiştim. Aynı anda birlik disiplin ceza ve tutuk ev görevlileri de bazı mahkumlarla beraber istihkaklarını almaya gelmişti. Ben önünden geçerken mahkumlardan birinin başının öne eğik olduğunu gördüm ve geri dönüp "Asker başını kaldır, dik dur" dedim. Mahkum "Kaldıramam komutanım, gardiyan çavuşum talimat verdi" dedi. Hiddetlendim. "Nasıl böyle bir talimat verilir?" dedim. Mahkum sessiz kaldı. Ona, "Ben şu anda emir veriyorum. Derhal başını kaldır. Sen Türk askerisin ve düşmanının karşısında bile başını eğmeyeceksin" dedim. Ve elimle başını kaldırıp gardiyanı çağırdım. Ona bu emri kimin verdiğini sordum. Cezaevi müdürünün verdiğini söyledi. Bu konuyu onunla görüşeceğimi, gerekirse dilekçeyle komutanlığa müracaat edeceğimi söyleyerek, şu anda verdiğim emrin sorumluluğu bana aittir ve bu askerler başlarını öne eğmeyecekler diye emir verip, oradan hemen o anda tüm işimi bırakarak cezaevi müdürünün yanına gittim. Cezaevi müdürüyle yaptığım görüşme neticesinde, böyle bir emir verilmediğini, bazı gardiyanların hastane veya mahkeme için dışarı çıkarılan ve kaçma temayülü olan mahkumlara uygulanan tedbirleri, konuyu biraz abartarak burada da uyguladıkları ve bir daha böyle bir şeye müsaade edilmeyeceği bilgisini aldıktan sonra işimin başına döndüm. Çünkü başı ne sebeple olursa olsun öne eğdirilmiş bir Türk askerini gördüğümde başka hiçbir görevin hükmü kalmazdı. Çünkü benim asıl görevim ettiğim yemine bağlı kalmaktı. O gün bu olaya tanıklık edenlerin bazıları hala hayatta ve buradadırlar ve bilen bilir bu yemine nasıl sadakatle bağlı olduğumuzu. O yüzden kafalarına çuval geçirilen veya ellerine kelepçe geçirilen Türk askerlerinin haberlerini okuduğumuzda kalbimize bıçak gibi saplanır bu hakaret. Bugün de dün olduğu gibi başım eğik, belim bükük değildir. Bu tarihi mahkeme huzurunda yargılanan bir sanık olarak hukuka ve bağımsız Türk yargıçlarının ona bağlı kalacağına sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. 3. Bölüm. Bu memlekette doğup büyümüş, cet be cet burada yaşamış olan insanların vatanın felaketiyle bu kadar eğlenmeleri yürekleri kan ağlatacak bir manzaraydı. İktam 2 Kasım 1918'den aktaran T.Z. Tuna'ya Türkiye'de Siyasal Partiler, Cilt 2, Sayfa 19. Mahkum ediyorlardı seni, kendi evlatlarının avro iftiralarını tanık göstererek dünyaya. Musalla taşının biraz ötesinde senin kendi ağaçlarından yapılmış 3 ayak bir idam sehpası. Bir giyotin ki tezgahın başında oğullarından biri. Bir kütük üzerinde başın. Aşağıda birbirini ezen esrar çekmiş bir kalabalık. Senin oğulların ve kızların zor çekmekte senin arkandan. Kuyruğuna teneke bağlanmış bir kedisin. Kuyruğuna bira kutusu takılmış bir köpeksin sanki. Bunlar senin evlatların, senin kızların ve oğulların. Sanki bir kuburu döllemişsin. Sanki bir kuduz virüsü döllemiş rahmindeki yumurtayı. Bunlar senin evlatların mı? Bunları sen mi yarattın? Bunları sen nasıl yarattın Türkiye? Özdemir İnce, Hürriyet, 4 Aralık 2009. Sonuç ve değerlendirme. En son kopartılan fotokopi, kağıt parçası ve imza yaygarası esnasında Genelkurmay Başkanı'nın son derece çarpıcı bir açıklaması oldu. Aslında askeri okullarda öğretilen bir prensipten bahsediyordu. Şöyle dedi Orgeneral Başbuğ: aptal insan fikrini söyler, akıllı insan farkına varır. Bu kuralı bir kenara not ettikten sonra şu açıklamaları yapabilirim. Bu psikolojik operasyonun hedefleri bellidir. Birincisi, toplumun her katmanında bulunan Atatürkçü, ulusalcı, milliyetçi refleksi yok etmek. İkincisi ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ni psikolojik operasyonlarla yıpratarak bazı hayati görevleri konusunda görev yapamaz hale getirip pasivize etmektir. Düşününüz kıymetli okurlar ve farkına varınız. Bu psikolojik harp operasyonunun mutfağında, kitabın başında da söylediğim gibi, uluslararası bir diplomasi ve istihbarat çetesi vardır. Onlar, mutfakta pişirdiklerini bu operasyona alet edilenler tarafından toplumun önüne sürmektedirler. Önce size birkaç örnekle, hatta kendi örnekleriyle bu operasyonun mutfak görevlilerinin zihin yapılarını göstereceğim, daha sonra yine kendi yazılarıyla hedeflerini anlatacağım. Sonuçlar kendiliğinden ortaya çıkacak ve değerlendirme ise okurlara kalacaktır. Bu kafanın hukukla bir ilgisi yoktur. Daha doğrusu onlar içinden çıkıp geldikleri cemaat hukukuna inanırlar. Sizin gerçekten suç işlemiş olup olmamanızın onlar için bir önemi yoktur. Onların şeyhleri, ağabeyleri bir kişi hakkında hüküm verdi mi iş bitmiştir. O kişi veya kişiler artık suçludur. Niye? Çünkü şeyh veya abi öyle istedi. Bu noktadan sonra yalan söylemek onlar için bir görev halini alır. Emre Aköz diye bir gazeteci var. 15.07.2007 tarihli bir sabah programında Cumhuriyet mitingleriyle AKP mitinglerini kıyaslayarak ve sözüm ona bir arkadaşıyla yaptığı konuşmayı televizyondan ve sabah programında naklederken, peki sen olsan iki mitingden hangisinde olmak istersin? Hangi resimde yer almak istersin? Bir tarafta kızlar var, mini etekli hanımlar var, çıtır çıtır. Diğer tarafta bir şey yok, herkes başı örtülü. Ne tarafı seçersin diye her türlü etik, ahlak ve adab muaşeret kuralları dışında bir sınıflama yapabilmiştir. Bu kafa 23.03.2008 tarihinde TRT1'de yayınlanan Gündeme Dair isimli programda bu dönemin gözdelerinden esasen her devrin adamı Mümtazer Türköne ile beraber konuk. Konu tahmin edebileceğiniz gibi Ergenekon. Emre Aköz, onu da bunlar yaptı, bunu da bunlar yaptı türünden ipe sapa gelmez iftiralarını arka arkaya sıralıyor. Program sunucusu, ama bunlar henüz ispatlanmadı diyerek müdahale ediyor. Çok bilen Emre Aköz'ün cevabı ibret verici. Benim bunları söyleyebilmem için ispatlanmasına gerek yok. Sunucunun tekrardan ama ispatlanmadı demesine karşılık şu cevabı veriyor. Ben biliyorum, ispatlanmasına gerek yok. Ve aynı yalanları halkın gözünün içine baka baka sıralamaya devam ediyor. Yani demek istiyor ki, ben her yalanı söylerim, her iftirayı atarım, ispata, hukuka hiç gerek yok. İşte bu kafa, bu mantıkla yaptığı yorumlarla halkı yönlendirmek için kendisine her hafta tahsis edilen devlet televizyonunu kullandı. Bu kafadan doğru ve hukuk beklenebilir mi? Bu kafadan demokrasi beklenebilir mi? Operasyonun propagandasını yapan kafa işte bu kafadır. Mesela bunlardan biri de Nazlı Ilıcak. 25.03.2008 tarihinde CNN Türk kanalında yayınlanan Tarafsız Bölge programında şöyle diyor. Bilirkişi raporları ile Ümraniye'de ele geçen 27 adet el bombasının aslında 30'luk paket olduğu ve eksik olan 3 bombanın Cumhuriyet'e atılanlar olduğu ispatlandı diyordu. Daha o tarihte iddianame açıklanmamıştı. Böyle bir rapor olup olmadığını savcıdan başka kimse bilmiyordu. Ancak Nazlı Ilıcak biliyormuş gibi anlatıyordu. Daha sonra iddianame açıklandı. Dava dosyasında böyle bir rapor olmadığı ortaya çıktı. Cumhuriyete atılan bombanın numarasının Ümraniye'de bulunduğu iddia edilen bombaların numarasıyla hiçbir ilgisi olmadığı yargılama marifetiyle ortaya çıktı. Dahası Ümraniye'de sözde bulunduğu iddia edilenlerin numaralarının her tutanakta birbirinden farklı olduğu, hatta ortada 27 değil 39 tane bomba olduğu ortaya çıktı. Üstelik mahkeme huzurunda ve kanıtları ile belgeleri ile. O halde Nazlı Ilıcak yalan söylüyordu, uyduruyordu. Böyle bir durumda şu sorular otomatik olarak ortaya çıkar. Nazlı Ilıcak'ın yalan söyleme alışkanlığı veya hastalığı var mıdır? Bir insan 60'ından sonra yalan söylemeye başlayabilir mi? Eğer bu yaşından sonra başlamadıysa bütün gazetecilik hayatı yalan söyleyerek mi geçti? Bu yaşta biri böylesine bariz ve açık bir yalanı hem de televizyonlarda neden veya ne karşılığında söyler? İşte tüm bu soruların cevaplarının 3 ayrı muhatabı vardır. Birincisi yalanı söyleyenin kendisi. İkincisi uzman bir psikiyatrist, üçüncüsü de elbette gerçekten bağımsız bir mahkeme. İşte karşımızdaki böyle bir zihniyettir. Elbette biz Nazlı Ilıcak'a onun başkalarına yaptığı gibi bir şeyler yakıştırmıyoruz. Her ne yakışıyorsa o bizzat kendi kendine yakıştırıyor sözleri. Biz de bunu belgeleriyle yazıyoruz. Bu ahlak düşüklüğünün tam 2 yıldır gazetelere ve televizyonlara yansımış yüzlerce örneği var. Aslında beni üzen şey bu ülkedeki liyakat kriterlerinin geldiği noktadır. Bu devletin bir zamanlar makam teslim ettiği bazı kimselerin taşıdığı zihniyet de son derece ibret vericidir. Mesela Bülent Orakoğlu Ankara'da Gölge Oyunları isimli kitabının 112. sayfasında polis tarafından kimlerin takip edileceğine dair bir tanımlama yapıyor ve şöyle diyor. Bir kişi bir fikre şiddetle karşı çıkıyorsa, devlet lehinde veya aleyhinde ama ısrarla konuşuyorsa, bu kişinin az da olsa bir yerlerle irtibatı olabilir, yönlendirilmiş olabilir. Kafaya bakar mısınız? Lütfen kıymetli okurlar, zihniyete bakar mısınız? Şu anda sokaklarda dolaşan polislerin veya kritik makamları işgal eden polislerin acaba ne kadarı bu adamın öğrencisi veya aynı zihniyeti taşıyor? Sonra da aynı adamlar çıkıp demokrasi dersi veriyor. Düşününüz kıymetli okurlar, bu kafa nerede, demokrasi nerede? Bu Abdülhamit'ten kalma hafiye mantığıdır. İşte Cumhuriyet bu devri, bu mantığı kapatmıştır. İttihat ve Terakki'nin bir gecede tasfiye ettiği zihniyet bu müstebit zihniyettir. O yüzden düşmandırlar bunlara. O yüzden böyledir bu soruşturma. Mutfağındaki kafa bu kafadır çünkü. Bu kafadan demokrasi, hukuk, düşünceye veya insan hayatına saygı beklenemez. Bakın, vaktinde bu devletin makam teslim ettiği ve şimdilerde bu soruşturmanın bayraktarlığını yapan bir zihniyetin başka bir fotoğrafı nasıl? Tarih 4-7-2008, Kanal 7 televizyonunda yayınlanan İskele Sancak programı. Eski savcı Gültekin Avcı, beyin kıvrımlarındaki nefreti nasıl döküyor ortaya? Ergenekon soruşturmasıyla ilgili olarak şöyle diyor: bunlar Abdullah Öcalan'dan daha tehlikeli. Kuddüs'i Okkır'la ilgili. Ölüm döşeğinde olmasının sebebi savcı değildir. İyi o zaman, Abdullah Öcalan da hastalandı diye onu da serbest mi bırakalım? Bu cümleyi kurabilen bir adamın bir zamanlar bu ülkede savcı olduğunu ve hukuka bağlı kalacağına yemin ederek soruşturma yaptığını düşünebiliyor musunuz? İşte bu kafa bu işin mutfağındaki kafadır. İşte bu kafa her gün televizyonlara çıkarak demokrasi havariliği yapan kafadır. Okuduğunuz kitapta sayılan bu kadar belgeye ve kanıta rağmen aynı yalanların propagandasını yapmaya devam ediyorlar. Peki ama neden? Sebebini yine kendi kalemlerinden aktaralım. Bülent Orakoğlu aynı kitabın 43 ve 44. sayfalarında şöyle diyor: Türkiye'de tam bağımsız, milliyetçi, sol ve sağ Türkçü insanların ve bu bağlamda bağımsızlık isteyen muhafazakar parti veya düşünce kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin bir araya getirilip bunların iktidara taşınması tasarlanıyor. Düşünebiliyor musunuz? İnsanların Atatürk ve onun tam bağımsızlık çizgisinde birleşmesi, sağ sol gibi ayrışmalardan kurtulması bu adamlar için en büyük korku. Korkuyorlar. Milliyetçi insanların birleşmesinden korkuyorlar. Bu yüzden de ulusalcılığı, milliyetçiliği suç kapsamına sokuyorlar. Bu onların kabusu ve düzenledikleri bütün iftira kampanyasının altında yatan neden bu. Bülent Orakoğlu'nun daha ortada hiçbir şey yokken, yani Haziran 2007'de yayınladığı bu kitaptaki birçok cümlenin aynı ile veya çok benzerlikle iddianamede yer alması artık bizi hiç şaşırtmıyor. Kitap mı iddianameye ilham kaynağı oldu, yoksa her ikisinin de başka bir ilham kaynağı mı var sorusunun cevabı ise ortaya çıkan o CD kaydında yeterince açık ve net olarak var. Polis daha 7,5 ay önceden, yani soruşturmayı yapacak olan savcılığı da 23 ay öncesinden yalanlayarak hedefini açıklamıyor mu? Soruşturma Ergenekon olsun da S.M hakimi de savcıyı da demiyor mu? O halde Bülent Orakoğlu'nun iddianamedeki cümlelerinin aynısını iddianame açıklanmadan 14 ay önce yazmasına veya bu kitabın yayımlandığı ay Ümraniye tertibinin sahnelenmesine neden şaşıralım ki? Mesela daha kitabının başında son derece dikkatimizi çeken bir paragraf var. Türkiye'ye çağdaş uygarlığı işaret eden Atatürk'ün devrim ve ilkeleriyle bağdaşmayan ne kadar milli oldukları şüpheli bazı sivil unsurların Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yönetime el koyması yönünde teşvik etmeleri bu döneme damgasını vurdu. Bu cümle bu iddianamenin hem ana fikrini oluşturuyor hem de aynı anlama gelecek şekilde iddianamenin birçok yerinde geçiyor. Birileri durup dururken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir darbe senaryosunu atfetmeye çalışıyor ve bu kurgu üzerine bir iddianame inşa ediliyor. Bu konuda kitabın başında bahsettiğimiz Turkuaz Devrim çığırtkanlarının Washington Post'a yazdığı yazılarla Greenville, Byford'un ve birçok yazarın aynı propagandayı yaptıklarını hatırlayalım. Resim daha da netleşecek. Bunun Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratmaktan ve itibarsızlaştırmaktan başka bir amacı yoktur. Bu amaç aynı kitabın 120. sayfasında daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Mesela Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın birçok mensubu çete faaliyetleriyle direkt ilişkili çıktı diyebiliyor. Bu nasıl bir iftiradır ve bu nasıl bir nefrettir ki bu kadar pervasızca ortaya çıkıyor? Bu adamın diline doladığı ve haklarında yargı kararı dahi bulunmayan Atabeyler ve Küre olarak adlandırılan davalarda yargılanan özel kuvvetler personeli sayısı 4'tür. Sadece 4 kişi. Üstelik haklarında verilmiş bir yargı kararı yoktur. Yargılama devam etmektedir. Buna rağmen bu nasıl bir nefrettir ki birçok mensubu çetelerle direkt ilişkili çıktı denilerek bütün bir kurum ve gözbebeği bir askeri birlik karalanabiliyor. Türk ordusunun ve özel kuvvetlerin düşmanları bellidir. Bunlar PKK'lı teröristlerle onların yardakçıları ve cumhuriyet düşmanlarıdır. Bülent Orakoğlu'nun bu düşmanca tavrının sebebi acaba nedir? Tavrının sebebini anlamamıza yardımcı olması ve aslında tam bağımsız bir ülkenin aydınlık demokrasisinin mi yoksa manda altında bir ülkenin karanlık otokrasisinin mi yanında olduğuna dair bir fikir edinebilmek için aynı kitabın 42. sayfasına bakalım. Bakınız, hükümete yönelik eleştiri yapanlarla ilgili nasıl bir tespit ve ithamda bulunuyor. Bu hükümetle ilgili olarak hükümetin milli olmadığı, ciddi anlamda irticai kadrolaşma yarattığı ve hatta yabancı ülkelerin terör listesine aldığı kişilerle samimi olduğu, bağımsız olmadığı iddiaları vesaire ortaya atıldı. Bunlar medyada ciddi anlamda gündeme getirilip kullanılıyor. Bazı bürokratların kişisel hataları, ilişkileri medyaya farklı şekilde yansıtılıyor. Bunlar hükümeti yıkma amaçlı iddialar. Yani hükümeti eleştiren veya yolsuzlukları ortaya çıkaran veya Tayyip Erdoğan'ın Yasin El Kadı'ya kefil olmasını eleştirenleri hükümet yıkıcısı olmakla suçluyor. Ama kendisi sadece 4 kişi için bütün bir kuruma çamur atabiliyor. Bu nasıl bir zihniyettir? Peki bu eleştirileri yapanlar tıpkı kendi yaptığı gibi bunları boş yere ve hiçbir belgeye, bilgiye dayanmaksızın mı yapıyorlar? Kendi yaptığı gibi hala yargılanması devam eden 4 kişi yüzünden bütün bir kurumu karalayarak çetelerle bağlantılı olmakla mı suçluyorlar? Elbette hayır. Belgeye dayanmayan yalanları yazmak her kalemin yapabileceği iş değildir. Bakın, hükümeti eleştirenlerden birine bakalım. Mesela Hürriyet gazetesinin 22 Haziran 2007 günlü sayısında Rahmi Turan dokunulmazlıkları yüzünden yargılanamayan milletvekilleriyle ilgili bir yazı yazmış. İbret verici bir yazı. Milletvekili dokunulmazlığı zırhına büründükleri için haklarındaki dava dosyaları savcılıkların raflarında bekleyen milletvekillerinin oluşturduğu tablo iddiaya göre şöyle. 3 kişi tecavüzden yatmış. 29 kişi eşine karşı şiddet kullanmakla suçlanmış. 7 kişi sahtekarlık suçundan tutuklanmış. 19 kişi karşılıksız çek yazmaktan suçlu. 117 kişi doğrudan veya dolaylı olarak en az 2 işinde iflas etmiş. 84 kişi geçen dönem sarhoş araba kullanmaktan gözaltına alınmış. 74 kişi kötü kredi kartı geçmişi nedeniyle kredi kartı alamıyor. 14 kişi uyuşturucuyla ilgili suçlardan tutuklanmış. 8 kişi mağazada hırsızlık yaptığı için tutuklanmış. 21 kişi halen çeşitli davalarda sanık. Sevgili halkımız, sahi siz bunları mı seçtiniz? İşte Rahmi Tuğra'nın yazdığı utanç çetelesi bu ve Bülent Orakoğlu'na göre bu eleştirileri yapmak, hükümeti yıkmaya çalışmak, yani suç. Ama kendisi hala yargılamaları devam eden 4 kişi yüzünden birçok ifadesini kullanarak bütün bir özel kuvvetleri karalayabilir ve bu da demokrasi, öyle mi? İşte Ergenekon tellallığı yapan kafa böyle bir kafa ve eğer ben bu kafaya sahip birisi tarafından desteklenseydim, övülseydim işte o zaman utancımdan yerin dibine batardım. Bu kafaların televizyonlarda en sık dillerine doladıkları şeylerden biri de devlet kurumları arasında güvensizlik yaratarak kurumsal çatışmaya neden olmak. Gelin bu konuda da yine Bülent Orakoğlu'nun mantığına bakalım. Bakalım ki kim veya kimler hangi uygulamalarıyla bu kurumlar arası güvensizliği yaratıyor, kim veya kimler bunu bir kara propagandaya dönüştürüyor, bu güvensizliği pekiştiriyor. Atabeyler soruşturmasında askeri personelin evinde arama yapan polislerin aramadan önce yasanın da emrettiği gibi Genelkurmay'dan neden izin almadıkları sorusuna aynı kitabının 133. sayfasında şu cevabı veriyor. Polis askere haber verilirse bir takım değerlendirmelerin sağlıklı yapılamayacağını düşünmüş olabilir. Belki de asker bunları biz sorgulayacağız diyecek ve polise bilgi vermeyecek. Bu durumda da çok önemli, belki de bir darbeyle ilgili operasyon yarım kalacak. Polis böyle düşünmüş olabilir. Başka söze gerek yok. Kim kime güvenmiyor belli değil mi? Bu sebeple yasaları nasıl çiğniyor belli değil mi? Kim bunun propagandasını yapıyor ve bu güvensizliği pekiştiriyor? Bu soruların tüm cevaplarını bir küçük paragraf Bülent Orakoğlu yazısı ortaya koymuyor mu? Bu karşıtlığın, bu faşizan fikirleri demokrasi kılıfıyla yazmanın sebebi ne? Bu cepheleşme, kendi ordusunu düşman ilan etme, bu amansız hukuk katliamı neden? Neden bir adamın bir fikri şiddetle savunmasında bile derin bir bağlantı olabileceğini düşünen hastalıklı bir ruh hali eylemli olarak hayatımızı yönlendiriyor? Cevabı için aynı kitabın 43. sayfasında aynı kafanın yazdıklarını hatırlayalım. Türkiye'de tam bağımsız, milliyetçi, sol ve sağ Türkçü insanların ve bu bağlamda bağımsızlık isteyen muhafazakar parti veya düşünce kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin bir araya getirilip bunların iktidara taşınması tasarlanıyor. İşte korkulan budur kıymetli okurlar. İktidarın milli güçlere geçmesi. Bakın aynı kitabın 44. sayfasında adamın korkusu hangi eylemle su yüzüne çıkmış. 23 Şubat 2003'te İstanbul Abide-i Hürriyet Meydanı'nda Türk siyaseti açısından farklı bir manzara dikkatleri çekti. Annan planının gündemde olduğu günlerde Denktaş'a destek mitinginde ülke ocaklarından gençler, BBP'liler, MHP'liler, İşçi Partililer, DSP'liler hep birlikte emperyalizme karşı slogan atıyorlardı. Bu eylemdeki birliktelik zamanla siyasi tartışma platformlarında, siyasi dergilerde ortak görüşler olarak ortaya konmaya başlandı. Ve işte korkulan hayata da geçmiş. Yıllarca ABD kışkırtmacılarıyla solcu ve sağcı diye ayrılan, solcusunun solculuğu, sağcısının sağcılığı bilmediği ama hilal bıyıklı ve post bıyıklı olmalarıyla birbirlerini tanıyarak sokak aralarında boğazlaşan Türk milletinin bir kısmı nihayet ortak paydalarda birleşmiş. O paydalar Atatürkçülük olmuş, anti-emperyalizm olmuş, tam bağımsızlık olmuş, AB ve ABD karşıtlığı olmuş, milli ekonomi olmuş. Nasıl korkmasın Amerika? Nasıl korkmasın onun yerli maşaları? Kendine Müslüman diyen ama Müslümanlığın yasakladığı iftirayı, yalanı, kula kulluk etmeyi, devleti, başka iradelerin boyunduruğuna sokmayı adeta bir karakter özelliği haline getirmiş olanlar nasıl korkmasın? Bülent Orakoğlu neden bu birleşmeyi tehdit olarak görüyor? Ben yorumu kıymetli okurlara bırakıyorum. İşte bu korku yüzünden uydurma darbe senaryoları yazılmalıydı. Bu senaryoların birer yel değirmenine dönüşmesi sağlanmalı ve onlara saldıran sahte kahramanlar yaratılmalıydı. Deliller sorun değildi nasılsa. Uydurulurdu, yaratılırdı, yoktan var edilirdi, cezaevleri dolaşılıp tahliye karşılığında gizli tanıklar bulunurdu. O da olmadı, isimsiz bir ihbar mektubu da yeterdi. Medyada nasıl yansıtıldığı önemliydi tüm bunların. O da kontrol altındaydı nasıl olsa. Satın alınabilecek olan satın alınmış, diğerleri sindirilmişti. Kıymetli okurlar, bir an için sadece düşününüz. Medyada bu engizisyon uygulamalarını savunanlara bakıp da ABD'de bir bağlantısı veya şeyhi olmayanını gören var mı? Türk gençliğinin bu tarihi birleşmesinden korkan kim? Amerika. Cemaat, basını delil yaratma ve kara propaganda yapmayı görev haline getirmiş durumda. Tapındıkları adam nerede? Amerika'da. Bülent Orakoğlu aynı kitabın 77. sayfasında bu konuda kulak verilmesi gereken kişi olarak Mehmet Eymür'ü gösteriyor. Nerede Mehmet Eymür? Amerika'da. Evet, gerçekten Türkiye'de faaliyet gösteren ve Türk devletini bölmeyi amaçlayan uluslararası bir diplomasi ve istihbarat çetesi Turan Yavuz'un deyimiyle The Cabal var. Ama onların hiçbirisi şu anda hapishane hücresinde olanlar değil. Onlar bu projenin mutfağında olanlar. Hapislerde olanlarsa onlara karşı kalemleriyle mücadele eden millici aydınlar. Sadece Necip Hablemitoğlu örneğini düşününüz. Necip Hablemitoğlu bu şer odaklarıyla mücadelesini ipliklerini pazara çıkararak yapıyordu. Şehit edildi. Asker düşmanı mıydı? AB veya ABD yanlısı mıydı? Cemaat mensubu muydu? Elbette hiçbirisi. O yüzden de katledildi. Bakın Bülent Orakoğlu aynı kitabın 110. sayfasında Necip Hablemitoğlu için ne diyor? Öldürülmeden önce devlet içinde önemli bilgilere ulaşılması adına Hablemitoğlu'na bazı imtiyazlar sağlanmıştır. Milli gibi görünen bu kontrolsüz güçlere sızma olduğunu anlayan Hablemitoğlu bu durumu fark ettiği ne gizleyemediği için ortadan kaldırılmıştır. Şimdi soralım Bülent Orakoğlu bu kadar ayrıntıyı nereden biliyor? Bu kadar ayrıntıyı bilmenin sadece iki yolu vardır. Birincisi, bizzat soruşturmayı yürüterek bu bilgilere ulaşmak ki bu durumda zaten cinayet çözülmüş, fail veya failler bulunmuş olmalıdır. Ama daha bulunan hiçbir şey yoktur veya bulunanlar halktan ve yargıdan gizlenmektedir. Ama her nasılsa Bülent Orakoğlu'ndan gizlenememiştir. İkincisi ise o milli güçlere sızanlardan biri olmak ve açığa çıkarıldığını fark edip çıkaranı ortadan kaldıran veya kaldırtan olmaktır. Bu kadar ayrıntının kaynağı bu iki sebepten biri değilse açıkça yalan söyleyerek kamuoyunu yönlendirmeye çalışmaktır. Ama daha önce de söylediğim gibi yalan söylemek adeta bir görev haline getirildiği için bu beni hiç şaşırtmaz. Gerçek sağırlar dinlemek istemeyenlerdir. Afrika atasözü. 18. ayrımın sonu sayfa 314.